Büyük Mücadele 17. Sabahın Müjdecileri. Kutsal kitap, ta bildirilen en ciddi ancak en görkemli gerçeklerden biri, Mesih'in muhteşem kurtarış işini tamamlamak üzere ikinci kez gelmesidir. Allah'ın uzun zamandır ölüm ülkesinde ve gölgesinde oturan göçmen halkına, diriliş ve yaşam olanın sürgüne gönderilen halkını geri getirmek üzere yeniden geleceği vaadinde değerli, sevinç verici bir umut verilmiştir. İkinci geliş öğretisi, kutsal yazıların ana ilkesidir. İlk çiftin üzüntülü adımlarla Aden bahçesinden uzaklaştıkları günden beri, iman çocukları, vaat edilen kişinin gelerek yıkıcının gücünü kırmasını ve kendilerini tekrar kayıp cennete götürmesini beklediler. Eski zamanlardaki kutsal adamlar, umutlarının gerçekleşmesi olan Mesih'in görkemli bir şekilde gelişini özlemle beklediler. Aden bahçesi sakinlerinin yalnızca 7. kuşak torunu olan ve yeryüzünde 300 yıl boyunca Allah'ı ile birlikte yürüyen Hanok'a, kurtarıcının gelişini uzaktan görme izni verildi. "İşte!" diye beyan etti. "Rab, herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor." Yahuda 14-15. Ata Eyüp, sıkıntı gecesinde sarsılmayan bir güvenle haykırdı. "Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim. Kendi gözlerimle, başkası değil." Eyüp 19, ayet 25-27. Mesih'in doğruluğun egemenliğini başlatmak üzere gelişi, kutsal yazarların en muhteşem ve coşkun ifadelerini ilham etmiştir. Kutsal kitabın ozanları ve peygamberleri, bunu göksel ateşle parlayan sözcüklerle dile getirmişlerdir. Mezmurcu, İsrail'in kralının gücünü ve görkemini ilahisinde şöyle söyledi. "Güzelliğin doruğu Siyon'dan parıldıyor Tanrı. Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak. Halkını yargılamak için yere göğe sesleniyor." Mezmur 52.24. "Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü. Rab bin önünde. Çünkü O geliyor, yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, halkları kendi gerçeğiyle yönetecek." Mezmur 96.2.1113. Yeşaya peygamber şöyle dedi. "Ey sizler, toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü senin çiğin sabah çiğine benzer. Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak. Ama senin ölülerin yaşayacak, bedenleri dirilecek, ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen Rab, bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü Rab böyle diyor. O gün diyecekler ki, işte Tanrımız budur, ona umut bağlamıştık, bizi kurtardı. Rab odur, ona umut bağlamıştık, onun kurtarışıyla sevinip coşalım." Yeşaya 26, ayet 19, 25-2.8-9. Ve Habakuk, kutsal görümde kendinden geçmiş bir şekilde onun ortaya çıkışını gördü. Tanrı Teman'dan, kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Görkemi kapladı gökleri. Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu. Güneş gibi parıldıyor, duruşuyla dünyayı sarstı, titretti ulusları bakışıyla. Yaşlı dağlar darmadağın oldu. Dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. Tanrı'nın yolları değişmezdir. Atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin. Sarsıldı dağlar seni görünce. Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi. Uçuşan oklarının pırıltısından, parlayan mızrağının ışıltısından yerlerinde dura kaldı güneş ve ay. Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin. Habakuk 3, ayet 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13. Kurtarıcı öğrencilerinden ayrılmak üzereyken, üzüntülerini yeniden geleceği güvencesiyle teselli etti. "Yüreğiniz sıkılmasın, babamın evinde kalacak çok yer var, size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, yine gelip sizi yanıma alacağım." Yuhanna 14, ayet 13. İnsanoğlu kendi yüceliği içinde bütün kutsal meleklerle birlikte geldiğinde, o zaman kendi yüceliğinin tahtı üzerinde oturacaktır. Ve bütün uluslar onun önünde toplanacak. Matta 25, ayet 31-32. Kayle. Yih'in yükselişinden sonra Zeytin Dağı'nda duran melekler de öğrencilere onun geri döneceği vaadini tekrarladılar. "Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir." Elçilerin İşleri 1, ayet 11. Vahiy ruhuyla konuşan elçi Paulus da tanıklık etti. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. 1. Selanikliler 4, ayet 16. Patmos'taki peygamber şöyle diyor. İşte bulutlarla geliyor, her göz onu görecek. Vahiy 1, ayet 7. Onun gelişini Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamanın ihtişamı kuşatmaktadır. Elçilerin İşleri 3, ayet 21. Bundan sonra kötülüğün uzun zamandan beri devam eden egemenliğine son verilecek. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'inin olacak ve O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Vahiy 11, ayet 15. Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. O, halkından sağ kalanlar için yücelik tacı, güzellik çelengi olacak. Yeşaya 40, ayet 5, 61, 2.11. Yeşaya 28, ayet 5. Mesih'in huzurlu ve çoktan beridir arzulanan krallığı işte o zaman tüm göğün altında kurulacak. Rab, Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak. Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rabbin bahçesine döndürecek. Lübnan'ın yüceliği, Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek. Artık sana terk edilmiş, ülkene virane denmeyecek. Bunun yerine sana sevdiğim, ülkene evli denecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse Tanrın da seninle öyle sevinecek. Yeşaya 51, ayet 3, 35, 2 noktalı virgül, 62, 4 virgül 5. Rabbin gelişi her çağda onun gerçek izleyicilerinin umudu olmuştur. Kurtarıcının Zeytin Dağı'nda ayrılırken verdiği vaat, yeniden geleceği sözü, öğrencilerinin geleceğini aydınlatmış, kalplerini acının söndüremeyeceği, denemelerin karartamayacağı bir sevinçle ve umutla doldurmuştur. Baskıların ve zulümlerin arasında Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesi mübarek umuttu. Selanikli Hristiyanlar, Rabbin gelişine dek yaşamayı umut etmiş olan sevdiklerini gömerken kederle dolduklarında, öğretmenleri Paulus dikkatlerini kurtarıcının ikinci gelişinde gerçekleşecek olan dirilişe çekti. Bundan sonra Mesih'e ait ölüler dirilecek ve hayatta olanlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere götürülecekler. Böylece dedi, sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. 1. Selanikliler 4, ayet 16-18. Sevilen öğrenci, kayalık Patmos adasında şu vaadi duydu. Evet, tez geliyorum. Onun verdiği özlem dolu karşılıksa, kilisenin tüm yolculuğundaki duasını dile getirmektedir. Amin. Gel ya Rab İsa. Vahiy 22, ayet 20. Kutsalların ve şehitlerin gerçeğe tanıklık ettikleri zindandan, kazıktan, idam sehpasından, yüzyıllar boyunca imanlarının ve umutlarının ifadesi gelmektedir. Bu Hristiyanlardan biri, onun dirildiğinden ve bu nedenle onun gelişinde kendilerinin de dirileceğinden emin olarak ölümü küçümsediler ve onu aştıkları görüldü diyor. Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth, or The Voice of the Church in All Ages, Mesih'in Yeryüzündeki Egemenliği veya Tüm Çağlarda Kilisenin Sesi, sayfa 33. Özgür olarak dirilebilmek için mezara girmeye dahi hazırdılar. Adı geçen eser, sayfa 54. Rabbin, babasının yüceliğiyle bulutlar arasında gökten gelişini ve doğru kişileri krallığın zamanlarına götürmesini beklediler. Valdensler de aynı imanı besliyorlardı. Adı geçen eser, sayfa 129-1132. Wycliffe, kurtarıcının görünmesini kilisenin umudu olarak özlemle bekledi. Adı geçen eser, sayfa 132 ile 134. Luther şunları söyledi. Doğrusu, yargı gününün 300 yıl içinde kesinlikle gerçekleşeceği kanısındayım. Allah bu günahkar dünyaya daha fazla tahammül etmeyecektir, edemez. İğrençlikler krallığının yıkılacağı muhteşem gün yaklaşmaktadır. Adı geçen eser, sayfa 158-134. Melanchthon, bu yaşlı dünya sonuna uzak değil demişti. Calvin, Hristiyanları tereddüt etmemeye, Mesih'in gelişinin gününü en hayırlı olay olarak hevesle arzulamaya çağırmakta ve tüm imanlılar ailesinin o günü göz önünde tutacaklarını bildirmektedir. Rabbimizin krallığının ihtişamını tamamen gözler önüne sereceği o büyük günün şafağına dek Mesih'e susamalıyız, aramalıyız, derin düşünmeliyiz der. Adı geçen eser sayfa 158-134. İskoçyalı reformcu Knox, "Rab İsa bedenimizi göğe taşımadı mı?" dedi. "Ve geri dönmeyecek mi? Biliyoruz ki geri dönecek ve tez dönecek." Gerçek uğruna canlarını veren Ridley ve Latimer, Rabbin gelişine imanla bakmışlardı. Ridley şunları yazdı. "Şüphesiz ki dünya, buna gerçekten inanıyorum ve bu nedenle söylüyorum, sona doğru yaklaşmaktadır. Biz de Allah'ın hizmetkarı Yuhanna'yla kalplerimizde, gel ya Rab İsa, gel diye haykıralım." Adı geçen eser, sayfa 151-145. Baxter, "Rabbin gelişinin düşüncesi," dedi, "benim için en tatlı ve sevinçli düşüncedir." Sayfa 555. Onun görünüşüne sevgi duymak ve bu kutlu umudu beklemek, imanın eseri ve onun kutsallarının karakteridir. Dirilişte yok edilecek olan son düşman ölümse, bu tam ve nihai zaferin gerçekleşeceği Mesih'in ikinci gelişi için imanlıların ne kadar samimiyetle özlem duymaları ve dua etmeleri gerektiğini anlayabiliriz. Adı geçen eser 17. cilt sayfa 500. Bu, tüm imanlıların, tüm kurtuluş işlerinin ve canlarının tüm arzularının ve gayretlerinin tamamlanışı olarak özlemle beklemeleri ve umut etmeleri gereken gündür. Ya Rab, bu büyük günü tez getir. Adı geçen eser 17. cilt sayfa 182-183. Elçisel kilisenin, çöldeki kilisenin ve reformcuların umudu buydu. Peygamberlik sözleri, Mesih'in gelişinin şeklini ve amacını önceden bildirmekle kalmaz, aynı zamanda insanların bunun yaklaştığını anlayacakları işaretler de sunar. İsa şöyle dedi: "Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek." Luka 21, ayet 25. "Güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler." Markos 13, ayet 2426. Vahiy yazarı, ikinci gelişten önce gerçekleşecek olan belirtilerin birincisini şöyle açıklıyor: "Büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş, keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay, baştan aşağı kan rengine döndü." Vahiy 6, ayet 12. Bu işaretlere 19. yüzyılın başlangıcından önce tanık olundu. Bu peygamberlik sözünün yerine gelişi 1755 yılında şimdiye dek tarihe geçmiş en korkunç depremle gerçekleşti. Çoğunlukla Lisbon depremi olarak bilinse de Avrupa'nın büyük bölümüne, Afrika'ya ve Amerika'ya dek uzanmıştı. Grönland'da, Batı Hint adalarında, Madeira adasında, Norveç ve İsveç'te, Büyük Britanya ve İrlanda'da hissedilmişti. Etkisi 10 milyon kilometre kareden daha geniş bir alana yayıldı. Afrika'daki sarsıntı neredeyse Avrupa'daki kadar şiddetliydi. Cezayir'in büyük kısmı yıkıldı. Fas'a yakın bir mesafede yaklaşık 8-10 bin nüfuslu bir köy tamamen yer altına girdi. Büyük bir dalga İspanya ve Afrika kıyılarını süpürdü ve kentleri yutarak büyük hasara neden oldu. Sarsıntının şiddetini en fazla gösterdiği yer İspanya ve Portekiz'di. Kadiz'de karaya vuran dalganın 20 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyordu. Dağlar, Portekiz'deki en büyük dağlardan bazıları adeta temellerinden sarsılır gibi hızla sallandılar. Bazıları zirvelerinden yarıldı, muhteşem bir şekilde ikiye ayrıldılar ve dev kaya parçaları yakındaki vadilere döküldü. Bu dağlardan alevler çıktığı da rivayet edilmiştir. Lisbon'da yer altından gök gürlemesi gibi bir ses duyuldu. Hemen ardından şiddetli bir sarsıntı kentin büyük kısmını yerle bir etti. Yaklaşık 6 dakika içinde 60 bin insan yok oldu. Deniz önce çekilerek karadan uzaklaştı. Sonra normal seviyesinin 15 metre ya da daha yukarısında dalgalarla geri geldi. Bu felaket sırasında Lisbon'da meydana geldiği rivayet edilen diğer sıra dışı olaylar arasında büyük masrafla tamamen mermerden inşa edilen yeni bir rıhtımın sulara gömülmesi de vardı. Büyük bir kalabalık, emniyette olmak için yıkılmakta olan harabelerden uzak bir nokta olarak gördükleri bu yerde toplanmışlardı. Fakat rıhtım, aniden üzerindeki tüm insanlarla birlikte çöktü ve ölü bedenlerden biri bile su yüzeyine çıkmadı. Adı geçen eser sayfa 495. Depremin şokunun hemen ardından tüm kiliseler ve manastırlar, büyük kamu binalarının neredeyse tümü ve evlerin dörtte birinden fazlası yıkıldı. Sarsıntıdan sonraki 2 saat içinde çeşitli mahallelerde yangınlar çıktı. Yaklaşık 3 gün boyunca öyle büyük şiddetle yandılar ki kent tamamen boşaltıldı. Deprem, kiliselerin ve manastırların dolu olduğu bir bayram gününde meydana geldi. İnsanların çok azı kaçabildi. Encyclopedia Americana, Lisbon maddesi, not, basım 1831. İnsanlar tarif edilemez bir dehşet içindeydi. Hiç kimse ağlamıyordu. Olay gözyaşlarını aşmıştı. Korku ve hayretle çılgına dönmüş bir halde bir o yana bir bu yana koşuyor, yüzlerini ve göğüslerini tokatlıyor, "Merhamet, dünyanın sonu geldi!" diye bağırıyorlardı. Anneler çocuklarını unutmuş, ellerinde haça gerilmiş İsa'lı tasvirlerle koşuşturuyorlardı. Ne yazık ki pek çok kişi korunmak için kiliselere koştu. Fakat ayin boşuna sergilendi. Zavallı yaratıklar sunakları boşuna kucakladılar. Tasvirler, rahipler ve halk aynı yıkıntının altına gömüldüler. O ölümcül günde 90 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 25 yıl sonra peygamberlik sözünde bahsedilen bir sonraki belirti görüldü. Güneşin ve ayın kararması. Bu olayı daha çarpıcı hale getiren şey, yerine gelişinin zamanının kesin bir şekilde belirtilmiş olmasıydı. Kurtarıcı, öğrencileriyle Zeytin Dağı'ndaki konuşmasında kilisenin uzun deneme dönemini, sıkıntı zamanının kısaltılacağı sözünü verdiği, 1260 yıllık papalık zulmünü açıkladıktan sonra kendi gelişinden önce gerçekleşecek olan bazı olayları belirtmiş ve bu olayların birincisine tanık olunması gereken zamanı belirlemişti. O günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Markos 13, ayet 24. 1260 günlük yani yıllık süre 1798'de sona erdi. Çeyrek yüzyıl önce zulüm neredeyse tamamen bitmişti. Bu zulümden sonra Mesih'in sözlerine göre güneşin kararması gerekiyordu. Karanlık 19 Mayıs 1780 günü. Türünün tek örneği değilse bile neredeyse en gizemli ve açıklanamayan olayı olarak göze çarpmaktadır. New England'da gözle görülebilir tüm gökler ve atmosfer anlaşılamayan bir şekilde kararmıştır. Massachusetts'te yaşayan bir görgü tanığı olayı şu sözlerle anlatıyor. Güneş sabahleyin yükseldi fakat çok geçmeden bulutlarla kaplandı. Bulutlar karanlık ve kasvetli bir hale dönüştü. Bu siyah ve uğursuz bulutlar belirir belirmez şimşek çaktı, gök gürledi ve bir miktar yağmur düştü. Saat 9'a doğru bulutlar seyreldi ve pirinç sarısı ya da bakırsı bir görünüm aldılar. Yeryüzü, kayalar, ağaçlar, binalar, su ve insanlar bu tuhaf, dünya dışı ışıktan ötürü değiştiler. Birkaç dakika sonra ufuktaki dar bir bordür haricinde tüm gökyüzü üzerine yoğun siyah bir bulut yayıldı. Etraf sanki bir yaz gecesi saat 9'daymış gibi karardı. İnsanların zihinleri yavaş yavaş korku, kaygı ve huşuyla dolmaya başladı. Kadınlar kapıda durarak karanlık manzarayı seyrettiler. Erkekler tarlalardaki işlerini bırakıp geri döndüler. Marangoz aletlerini kenara koydu. Demirci ocağını, tüccar tezgahını terk etti. Okullar tatil edildi. Çocuklar titreyerek evlerine doğru koştular. Seyyahlar en yakın çiftlik evinde konakladılar. Her dudaktan ve yürekten "Ne geliyor?" sorusu dökülüyordu. Sanki tüm ülkeyi bir kasırga vuracak gibiydi veya sanki her şeyin sona ereceği gün gelmişti. Mumlar yakıldı. Şöminelerin alevleri sonbaharda ay ışığı olmayan bir akşamdaki gibi parıldadı. Kümes hayvanları tüneklerine çekilerek uyudular. Büyükbaş hayvanlar otlakların çitleri yanında birbirlerine sokularak böğürdüler. Kurbağalar vırakladı, kuşlar akşam ezgilerini söylediler. Yarasalar etrafta uçuştular. Fakat insanlar gece olmadığını biliyorlardı. Salem'de bulunan Tabernacle Kilisesi'nin pastörü Dr. Nathaniel Whittaker toplantı salonunda dini törenler düzenledi ve karanlığın doğaüstü olduğunu ileri sürdüğü bir vaaz verdi. Diğer pek çok yerde cemaatler bir araya geldi. Doğaçlama verilen vaazlarda seçilen ayetler değişmez bir biçimde karanlığın kutsal yazılardaki peygamberlik sözleri uyarınca meydana geldiğini belirtiyormuş gibi görünüyordu. Karanlık, saat 11'i biraz geçince en koyu haline ulaştı. The Essex Antiquarian, Nisan 1899, 3. cilt, sayı 4, sayfa 53-54. Gündüz vakti ülkenin pek çok yerinde karanlık o kadar yoğundu ki insanlar saate bakarak dahi vakti anlayamıyorlar, mum ışığı olmadan ne yemek yiyebiliyor ne de günlük işlerine bakabiliyorlardı. Karanlığın kapsamı sıra dışıydı. Doğuda Falmouth'a kadar uzanıyordu. Batıda Connecticut'un en uzak bölgelerine ve Albany'ye ulaşıyordu. Güneyde deniz kıyıları boyunca, kuzeyde ise Amerikan yerleşim yerlerinin uzandığı yerlerde görülüyordu. William Gordon, History of the Rise, Progress and Establishment of the Independence of the'nin bağımsızlığının doğuşu, ilerleyişi ve tesis edilişi. 3. cilt, sayfa 57. Günün kesif karanlığını akşama 1 veya 2 saat kala kısmen berrak bir gök izledi ve güneş göründü. Ancak halen yoğun siyah sisin ardındaydı. Güneş battıktan sonra bulutlar yeniden toplandı ve hava hızla karardı. Gecenin karanlığı gündüzünkinden daha az sıra dışı ve korkutucu değildi. Neredeyse dolunay olmasına rağmen yapay aydınlatma olmadan hiçbir nesne seçilemiyordu. Bunların ışıkları dahi komşu evlerden ya da uzaktaki diğer yerlerden bakıldığında sanki ışık huzmelerinin geçmesine izin vermeyen bir tür Mısır karanlığının arasından görülüyorlardı. Cilt sayı 472, 25 Mayıs 1780. Sahnenin görgü tanıklarından biri şunları söyledi. O anda evrendeki tüm ışıklı cisimler aşılamaz gölgelerle sarmalansa ya da varlıkları sona erse, karanlığın bundan daha yoğun olamayacağını düşünmeden edemedim. Seri, 1. cilt, sayfa 97. O gece saat 9'da ayın tamamen yükselmesine rağmen ölümcül gölgeleri dağıtmada en ufak bir etkisi bile olmadı. Gece yarısından sonra karanlık yok oldu. Ay ise ilk göründüğünde kan gibiydi. 19 Mayıs 1780 günü tarihe karanlık gün olarak geçti. Musa'nın zamanından beri buna denk yoğunlukta, kapsamda ve sürede bir karanlığa hiç şahit olunmamıştı. Görgü tanıklarının bu olaya dair anlattıkları, Yoel peygamber tarafından yerine gelişinden 2500 yıl önce kaydedilen Rabbin sözlerinin yansımasından başka bir şey değil. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. Yoel 2, ayet 31. Mesih kendi halkına dönüşünün işaretlerini gözlemelerini ve gelmekte olan krallarının belirtilerini gördüklerinde sevinç duymalarını söylemişti. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca dedi, doğrulun ve başlarınızı kaldırın, çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İzleyicilerine baharda tomurcuklanan ağaçları örnek göstererek şunları söyledi. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Luka 21, ayet 28, 30, 31. Fakat kilisedeki alçak gönüllülük ve bağlılık ruhu yerini gurura ve şekilciliğe bıraktıkça Mesih'e sevgi ve onun gelişine iman soğudu. Dünyasallığa ve zevk arayışına gömülen Allah'ın halkı olma iddiasındaki topluluk, kurtarıcının gelişinin işaretlerine ilişkin açıklamalarına karşı kör kaldı. İkinci geliş öğretisi ihmal edilmiş, buna ilişkin kutsal yazılar en sonunda büyük ölçüde göz ardı edilip unutulana dek yanlış yorumlarla bulandırılmıştı. Durum özellikle Amerika kiliselerinde böyleydi. Toplumun tüm sınıflarının tadını çıkardığı özgürlük ve rahatlık, para kazanmak için sürükleyici bir bağlılığa yol açan zenginlik ve lüks ihtirası, herkesin erişebileceği bir yerde gözüken popülerliğe ve güce yönelik hevesli rağbet, insanların ilgilerini ve umutlarını bu hayatın şeylerine odaklamalarına, eşyanın mevcut düzeninin geçeceği o ciddi günü uzak bir geleceğe koymalarına neden oldu. Kurtarıcı izleyicilerine geri dönüşünün işaretlerini bildirirken, ikinci gelişinden hemen önce gerçekleşecek olan imandan dönme olayını da öngörmüştü. Tıpkı Nuh'un günlerinde olduğu gibi, dünyasal işlerin ve zevk arayışının faaliyet ve heyecanı, alım, satım, ekme biçme, inşa etme, evlenme ve evlendirme, Allah'ın ve ahiret hayatının unutulmasıyla birlikte devam edecekti. Mesih'in bu zamanda yaşayanlara öğüdü şudur. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. Luka 21, ayet 34-36. Kilisenin bugünlerdeki durumuna kurtarıcının vahide yer alan sözlerinde işaret edilmiştir. Yaşıyorsun diye adın var ve ölüsün. Aldırışsız güvenlik duygularından uyanmak istemeyenlere ise ciddi bir uyarı verilmektedir. Bundan dolayı eğer uyanık olmazsan senin üzerine hırsız gibi geleceğim ve senin üzerine hangi saatte geleceğimi hiç bilmeyeceksin. Vahiy 3, ayet 1-3. İnsanların harekete geçerek deneme süresinin bitimindeki ciddi olaylara hazırlanabilmeleri için üzerlerindeki tehlikenin farkına varmaları gerekiyordu. Allah'ın peygamberi şöyle beyan eder: Rabbin günü büyük ve çok korkunç. Kim ona dayanabilir? Kötülüğü görmekten gözleri temiz olan ve sapıklığa bakamayan kişi göründüğünde kim ayakta kalabilir? Yoel 2, ayet 11. Habakkuk 1, ayet 13. Ey Tanrımız! Biz seni tanıyoruz diye haykıran, ancak yine de onun antlaşmasını bozan, başka ilahın ardınca koşan, kalplerinde fesat gizleyen ve haksızlık yollarını seven kimseler için, bu kişiler için Rabbin günü aydınlık değil, karanlık. Hem de zifiri karanlık olacak, bir parıltı bile olmayacak. Hoşea 8, ayet 2-1. Mezmur 16-2.4. Amos 5, ayet 20. O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını diyor Rab. İçlerinden, Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyen o rahatına düşkün aymazları cezalandıracağım. Sefanya 1, ayet 12. Kötülüğünden ötürü dünyayı, suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım. Yeşaya 13, ayet 11. Altınları da, gümüşleri de onları kurtaramayacak. Servetleri yağmalanacak. Viraneye dönecek evleri. Sefanya 1, ayet 18-13. Bu korkunç zamana bakan Yeremya peygamber şöyle feryat etti: Acıdan kıvranıyorum. Ah, yüreğim, yüreğim çarpıyor. Sessiz duramıyorum. Çünkü boru sesini, savaş naralarını işittim. Felaket felaketi izliyor. Yeremya 4, ayet 19-20. Öfke günü o gün. Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir gün. Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı, savaş naralarının atıldığı gündür. Sefanya 1, ayet 15-16. İşte Rab, bin acımasız günü geliyor. Ülkeyi viraneye çevirip içindeki günahkarları ortadan kaldıracağı gün geliyor. Yeşaya 13, ayet 9. Allah'ın sözü, o büyük gün karşısında onun halkını son derece ciddi ve etkileyici bir dille ruhsal uyuşukluklarından silkinip kalkmaya ve tövbe ve alçak gönüllülükle onun yüzünü aramaya çağırmaktadır. Siyon'da boru çalın. Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü Rab, bin günü çok yaklaştı. Geliyor. Oruç için gün belirleyin. Özel bir toplantı yapın. Halkı toplayın. Topluluğu kutsal kılın. Yaşlıları bir araya getirin. Çocukları toplayın. Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin. Kahinler, Rabbin hizmetkarları, tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp yalvarsınlar. Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Çünkü Rab lütfeder, acır, tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Yoel 2, ayet 1, 1517-12-13. Halkı Allah'ın gününde ayakta durabilmeye hazırlamak için büyük bir yenilenme çalışması gerçekleştirilmeliydi. Allah, kendisinin halkı olma iddiasındaki topluluktan pek çok kişinin sonsuzluk için inşa etmediğini görmüştü. Bu nedenle merhametiyle onları uyuşukluklarından uyandırmak için bir uyarı mesajı gönderecek, böylece Rabbin gelişine hazırlanmaya yönlendirecekti. Bu uyarı, Vahiy 14. bölümde gözler önüne serilir. Burada, göksel varlıklar tarafından ilan edildiği tasvir edilen üç aşamalı bir mesaj bulunur. Hemen ardından insanoğlunun yerin ekinini biçmek üzere gelişi izler. Bu uyarılardan birincisi yaklaşmakta olan yargıyı duyurur. Peygamber, göğün ortasında uçan başka bir melek görmüştü. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin, çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının. Vahiy 14 ayet 6-7. Bu mesajın sonsuza dek kalıcı olan müjdenin bir parçası olduğu bildirilmiştir. Müjdeyi duyurma görevi meleklere verilmemiş fakat insanlara emanet edilmiştir. Bu işin yönetiminde kutsal meleklere görev verilmiştir. İnsanların kurtuluşu için muazzam hareketlerde yer almışlardır. Fakat müjdenin asıl ilanı Mesih'in yeryüzündeki hizmetkarları tarafından gerçekleştirilmektedir. Allah'ın ruhunun buyurduğu şeylere ve onun sözünün öğretilerine itaat eden imanlı insanlar bu uyarıyı dünyaya duyuracaklardı. Bunlar emin peygamberlik sözüne gün ağarıncaya ve sabah yıldızı doğuncaya dek karanlık yerde ışık veren lambaya kulak veren kişilerdi. 2. Petrus 1, ayet 19. Allah, bilgisini tüm definelerden daha çok araştırıyorlar, gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyi sayıyor, onun yararı altından daha çok görüyorlardı. Süleyman'ın Özdeyişleri 3, ayet 14. Rab de onlara krallığın muhteşem şeylerini açıkladı. Rab, kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını. Mezmur 25, 14. Bu gerçeği kavrayan ve duyurulmasıyla meşgul olanlar bilgili ilahiyatçılar değildi. Bu kişiler kutsal yazıları gayretle ve duayla araştıran sadık gözcüler olsalardı, gecenin zamanını bilirlerdi. Peygamberlik sözleri onlara gerçekleşecek olan olayları açardı. Fakat bu konumda değillerdi. Bu nedenle bu mesaj alt sınıftan kişiler tarafından verildi. İsa şöyle dedi, "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün." Yuhanna 12, ayet 35. Allah'ın vermiş olduğu ışıktan dönen ya da ulaşabilecekleri yerdeyken onu aramayı ihmal edenler karanlıkta kalırlar. Fakat kurtarıcı bildiriyor, "Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur." Yuhanna 8, ayet 12. Her kim kararlı bir şekilde Allah'ın isteğini yapmayı amaçlar, verilmiş olan ışığı samimiyetle izlerse daha büyük ışığa kavuşacaktır. O kişiye kendisini tüm gerçeğe yönlendirecek olan göksel ışıltıya sahip bir yıldız gönderilecektir. Mesih'in ilk gelişi zamanında kendilerine Allah'ın öğütleri emanet edilen kutsal kentin rahipleri ve din bilginleri zamanların işaretlerini görebilir ve vaat edilen kişinin gelişini duyurabilirlerdi. Mika'nın peygamberlik sözü onun doğum yerini göstermiş, Daniel ise gelişinin zamanını açıkça belirtmişti. Mika 5, ayet 2, Daniel 9, ayet 25. Allah bu peygamberlik sözlerini Yahudi önderlere teslim etmişti. Mesih'in gelişinin yakın olduğunu bilmemeleri ve halka duyurmamaları için bir mazeretleri yoktu. Cahillikleri günah niteliğinde bir ihmalin sonucuydu. Yahudiler Allah'ın öldürülen peygamberleri için anıtlar yapıyorlardı. Dünyanın büyük adamlarına riayet ederekse şeytanın hizmetkarlarına saygı göstermiş oluyorlardı. İnsanlar arasında mevki ve güç kazanmak için hırslı çekişmelerine gömülerek kendilerine göğün kralı tarafından sunulan ilahi şerefleri gözden kaybediyorlardı. İsrail'in ihtiyarlarının dünya tarihindeki en büyük olayın Allah'ın oğlunun insanın kurtuluşunu gerçekleştirmek üzere gelişinin yerini, zamanını, şartlarını derin ve hürmetkar bir ilgiyle araştırmaları gerekirdi. Tüm halk dünyanın kurtarıcısını ilk karşılayanlar arasında yer alabilmek için gözleyerek beklemeliydi. Fakat işte Nasıra tepelerinden Beytlehem'e gelen iki yorgun yolcu, dar caddeyi kasabanın doğu ucuna kadar geçerek beyhude bir şekilde geceleyecek bir yer aramaktadır. Onları konuk etmek için hiçbir kapı açılmaz. Sonunda sığırlar için hazırlanmış virane bir ahırda sığınak buldular ve dünyanın kurtarıcısı burada doğdu.
Göğün melekleri, Allah'ın oğlunun dünya var olmadan önce babayla paylaştığı görkemi görmüşler ve onun tüm insanlara en büyük sevinci getirecek olayda ortaya çıkmasını büyük bir ilgiyle beklemişlerdi. Sevinçli haberi, bunu kabul etmeye ve yeryüzünün sakinlerine mutlulukla duyurmaya hazır olan kişilere götürmek üzere melekler tayin edildi. Mesih, insanın tabiatını kendi üzerine almaya tenezzül etmişti. kendi canını günah için bir sunu olarak verirken üzerine sınırsız bir üzüntü çökecekti. Fakat melekler en yüce olanın oğlunun kendini alçaltırken dahi insanların önüne karakterine yakışır bir saygınlık ve görkemle çıkmasını arzuluyorlardı. Dünyanın büyük adamları oğlunun gelişini selamlamak üzere İsrail'in başkentinde toplanacaklar mıydı? Kalabalık melek alayları oğlunu beklemekte olan topluluğa sunacaklar mıydı? Bir melek yeryüzünü ziyaret ederek İsa'yı karşılamaya kimlerin hazır olduğuna bakar. Fakat hiçbir beklenti göstergesi göremez. Mesih'in gelişi döneminin yakın olduğunu duyuran hiçbir övgü ve zafer sesi işitmez. Melek seçilmiş kentin ve çağlar boyunca ilahi mevcudiyetin tezahür ettiği tapınağın üzerinde bir süre bekler. Fakat burada da aynı kayıtsızlık vardır. Rahipler bütün gösteriş ve gururları içinde tapınakta kirli kurbanlarını sunmaktadırlar. Ferisiler yüksek sesle insanlara hitap etmekte ya da caddelerin köşe başlarında övüngen dualar etmektedirler. Kralların saraylarında, filozofların meclislerinde, hahamların okullarında herkes aynı şekilde tüm göğü sevinç ve övgüyle dolduran insanların kurtarıcısının yeryüzünde görülmek üzere olduğu harika gerçeğine karşı aldırışsızdır. Mesih'in beklendiğine dair hiçbir belirti yoktur. Yaşam önderinin gelişi için hiçbir hazırlık yapılmamaktadır. Göksel haberci hayret içinde bu utanç verici haberi vermek üzere göğe dönecekken gece sürülerini gözleyen bir grup çoban görür. Gözlerini yıldızlı göğe dikmişler, bir Mesih'in yeryüzüne geleceğine ilişkin peygamberlik sözünü derin düşünmekte, dünyanın kurtarıcısının gelişini özlemle beklemektedirler. İşte burada göksel mesajı almaya hazır bir topluluk vardır. Rabbin meleği birdenbire belirerek büyük sevinçli iyi haberi bildirir. Göksel görkem tüm ovayı doldurur. Sayılamayacak kadar büyük bir melekler topluluğu görünür ve sevinç gökten bir habercinin getiremeyeceği kadar büyük müşçesine kalabalık bir sesler topluluğu tüm kurtarılanların bir gün birlikte söyleyeceği marşı söylemeye başlar. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Luka 2, ayet 14. Bu harika Betlehem öyküsü ne güzel bir derstir. İmansızlığımızı, gururumuzu ve öz yeterlilik duygumuzu nasıl da azarlar. Suç niteliğindeki kayıtsızlığımız yüzünden bizim de zamanların işaretlerini görmekten, dolayısıyla ziyaretimizin gününü bilmekten geri kalmamamız için bizi nasıl da uyarır. Melekler, Mesih'in gelişini bekleyenleri yalnızca Yahuda'nın tepelerinde, yalnızca mütevazı çobanlar arasında bulmadılar. Putperestlerin ülkelerinde de onu bekleyenler vardı. Bunlar bilge, zengin ve soylu kişiler doğunun filozoflarıydı. Doğanın öğrencileri olan yıldız bilimciler Allah'ı kendi eserinde görmüşlerdi. İbrani kutsal yazılarından Yakup'tan çıkacak olan yıldızı öğrenmişler, hevesli bir arzuyla onun gelişini beklemişlerdi. O yalnızca İsrail'in tesellisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda ulusların aydınlığa kavuşması için ışık ve yeryüzünün en uzak yerine dek kurtuluş için olacaktı. Luka 2, ayet 25-32 Elçilerin İşleri 13, ayet 47 Onlar ışığı arayanlardı ve Allah'ın tahtından gelen ışık ayaklarının altındaki yolu aydınlatıyordu. Yeruşalim'in rahipleri ve hahamları, gerçeğin tayin edilmiş koruyucuları ve açıklayıcıları karanlıkla kuşatılmışlarken, gökten gönderilen yıldız, bu diğer uluslardan gelen yabancıları yeni doğan kralın doğum yerine yönlendiriyordu. Mesih ikinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. İbraniler 9, ayet 28 Kurtarıcının doğumu haberi gibi ikinci geliş mesajı da halkın din önderlerine teslim edilmedi. Onlar Allah'la iletişimlerini koruyamamışlar, gökten gelen ışığı reddetmişlerdi. Bu nedenle elçi Paulus tarafından tarif edilen topluluğun içinde yer almıyorlardı. Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz. 1. Selanikliler 5, ayet 4-5
Siyon'un surları üzerindeki nöbetçiler, kurtarıcının geliş haberini ilk alan, onun yaklaştığını duyurmak için seslerini ilk yükselten, halkı onun gelişine hazırlanmaları için ilk uyaranlar olmalıydılar. Fakat insanlar günahları içinde uyurlarken,
içleri rahat, barış ve emniyet rüyaları görüyorlardı. İsa kilisesini meyvesiz incir ağacı gibi aldatıcı yapraklarla kaplı fakat değerli meyveden yoksun olarak görmüştü. Dinin şekil şartları kendini beğenmiş bir biçimde yerine getiriliyordu. Ancak hizmeti Allah'a makbul hale getirebilecek tek şey olan gerçek alçak gönüllülük, tövbe ve iman ruhu eksikti. Ruhun lütufları yerine gurur, şekilcilik, kendini beğenmişlik, bencillik ve baskıcılık sergileniyordu. İmandan dönmekte olan kilise zamanların işaretlerine gözlerini yummuştu. Allah onları terk etmedi ve sadakatinin onları yüzüstü bırakmasına izin vermedi. Fakat onlar ondan koptular ve kendilerini onun sevgisinden uzaklaştırdılar. Onlar şartlara uymayı reddettikçe onun vaatleri kendileri için yerine getirilmedi. Bunlar Allah'ın bahşettiği ışığın ve ayrıcalıkların takdir edilerek geliştirilmesinin ihmalinin kesin sonucudur. Kilise onun açılan takdirini izlemedikçe her ışık huzmesini kabul ederek açıklanacak olan her görevi yerine getirmedikçe din kaçınılmaz olarak bozularak şekil şartlarına dönüşecek ve hayati önemdeki takva ruhu kaybolacaktır. Bu gerçek kilisenin tarihinde defalarca örneklenmiştir. Allah halkından kendilerine bahşedilen bereketlere ve ayrıcalıklara karşılık gelen iman işleri ve itaat beklemektedir. İtaat bir kurban gerektirir ve bir haç içerir. İşte bu yüzden Mesih'in izleyicisi olma iddiasındaki pek çok kişi gökten gelen ışığı reddetmiş ve eski zamanın Yahudileri gibi ziyaretlerinin vaktini bilememişlerdir. Luka 19, ayet 44. Gururları ve imansızlıklarından ötürü Rab onların yanından geçip gitmiş, kendi gerçeğini, Beytlehemli çobanlar ve doğulu yıldız bilimciler gibi kendilerine gelen tüm ışığı dikkate alan kişilere bildirmiştir.